Radyo gündeminde Kazım Ateş ile birlikteyiz. Kazım Bey merhaba.
Merhaba Özen Hanım.
Siz bugün başkent Canberra'dasınız, orada bulunuyorsunuz. Peki oradan başlayalım. Siyasetin merkezinde rüzgarlar ne yönden esiyor?
Vallahi onu daha teneffüs edemedim. Yeni geldim. Herhangi bir görüşmede bulunmadım ancak Canberra'da çok güzel bir hava esiyor. Yani iklim itibariyle masmavi, açık bir hava, güneşli, 15-16 derece gibi ama hani soğukluğu hissetmiyorsunuz. Çok güzel, süper bir hava.
Çok soğuk bir kenttir halbuki orası. Demek ki bugün güneş açmış, herkesi ısıtmış. Peki,
evet.
Biz siyasi haberlere geçmeden önce bir dinleyiciden SMS geldi. Yeter bu reklamlar diyor, şikayet ediyor. Doğru, belki haklısınız ama altını çizerek söylüyorum. Bu reklamlar Türkçe grubunun kararı değil, yönetimin kararı. Biz de koymaya mecburuz. Kusura bakmayın diyoruz. Bir diğer dinleyicimiz Ayhan Akdağ diyor ki, Avustralya'da uzaya bir şeyler gönderecek. Eğer göndermezse yine referandum yaparız, olur biter demiş.
Ha, güzel.
Referandum konusu biliyorsunuz Canberra'nın gündeminde. Eşcinseller konusunda referanduma gidelim mi gitmeyelim mi diye. Bunu hükümet yeniden senatoya gönderdi. Ama orada da yeniden takılacağı söyleniyor. Hı-hı. Hükümet başarısız olacağını bildiği halde neden böyle bir şey yapıyor sizce?
Şimdi hükümetin içerisinde muhafazakar grubu bu işin referanduma götürülme noktasında ısrarlı. Biz zaten bu platformla, bu vaatlerle iktidara geldik. Bu savı kullanarak bunu yapmak zorundayız diyorlar. Peki muhafazakar kesim niye bunu söylüyor? Çünkü referanduma gidildiğinde bu eşcinsel evliliğe kırmızı kar çıkacağı ya da red çıkacağı inancı ya da ümidi içerisindeler en azından. Hı hı. Her ne kadar ülke genelinde birçok ünlü insan, birçok köşe yazarı, birçok medyacı ya da siyaset adamı, devlet adamı, efendim işte bütün dünyada eşcinsellere karşı özgürlükler tanındı. Yani evlilik noktasında. Hı hı. Yani biz geri kalmış olduk bu noktada ki Avustralya en gelişmiş ülkelerin başında gelmesine rağmen bu bir ayıptır. Bunu hemen yapalım. Yani bunu biz mecliste çözebiliriz. Nedir bu referanduma gitmeye gerek yok diyorlar. Onların içerisinde de referanduma gidildiğinde bir risk olabileceği inancındalar. Buna red gelebileceği inancındalar. Yani halka sormaktaki ne mahsur olabilir? En demokratik halktır herkesin.
Ama işin ilginç yanı şu Kazım Bey. Yani şimdiye kadar yapılan anketlerde halkın %68'i evet diyor zaten. Yani bu bilinen bir gerçek. Niye o milyonlarca dolar harcansın o zaman diye soranlar var.
Yok, bütün referandumlar %68'le geçmedi Avustralya'da.
Hayır, şöyle referanduma gitmeyelim çünkü anketler yapıldı şimdiye kadar farklı kesimlerde. %60 ile 68 arası evet diyormuş evliliğe. Hı. Halkın anketlere verdiği cevap.
Ama işte Liberal Partisi içerisinde bazı muhafazakar milletvekilleri bunun bir şişirme, bir abartma olduğu inancındalar. Hı hı. Biz bunu referanduma götürürsek ki Avustralya'daki yapılan 8-10 kadar referandumun sadece birisi geçti.
Evet, evet, çok ilginç diyor. Evet.
Dolayısıyla ona güvenerek eşcinsel evliliğine karşı görüşünde olan insanlar bunu böyle önleriz diyor.
Önleriz diyor.
Ama kimse bunu açıkça söylemiyor. Hı. Esas kavganın sebebi budur. Onlar bunun önüne referandumla geçebiliriz. Ama öyle demiyorlar. Referandumla onaylattıralım eğer onaylattıracaksak diyorlar.
Tam bir double speak politikacıların yaptığı bu çift konuşma yöntemi.
Tekrar çünkü seçmenin karşısına çıkıp oy vaadinde bulunmak zorunda ki bir önceki seçimdeki kullandıkları aleyhine kullanılmasın diye. Hmm. Böyle hani iki manaya gelebilecek ifadeler kullanıyorlar.
Bir SMS geldi, okuyalım. Türkiye'de biz birbirimizi her gün kırıp döküyoruz. Geçim sıkıntısı diz boyu olmuş. Amerika uzayda çalışmak için eleman arıyor bu arada demiş. Ve bir diğer dinleyicimiz Arsen Bey, Kazım Bey, son günlerde Türkiye'ye kesin dönüşlerde bir artış görülüyor. Sizce bunun sebebi nedir diye soruyor size.
Cevaplandırayım.
Lütfen.
Ha, şimdi elimizde kesin rakamlar olmamakla birlikte kesin dönüşler konusunda bir gelişme var önceki yıllara göre. Özellikle gençler arasında bu çok. Ben en az 40-50 kadar genç bayanın bekar halinde üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye gittiklerini biliyorum. Bunlar benim tanıdıklarım. Nerede çalışıyorlar? Medyada çalışıyorlar, üniversitede çalışıyorlar, büyük holdinglerde çalışıyorlar. Bu gibi yerler, sektörlerde daha eğitim sektöründe çalışıyorlar. Oraya gittiklerinde özellikle gençlerin, yaşlıların sebebine geleceğim ama orada birkaç sene yaşarım. Bekarım, belki de evlenebilirim. Avrupa çok yakın, gezmeyi tozmayı çok seviyorum. O gibi imkanlara kavuşurum. Bu arada böyle Siemens gibi, Ericsson gibi, ne bileyim, büyük firmalarda çalışarak CV'im ya da İstanbul işte Üniversitesi'nde çalışarak CV'im resümeyle de
genişletiyorlar,
genişletirim ve Avustralya'ya döndüğümde ben Siemens'e de çalıştım, şuna da çalıştım, Grundig'e çalıştım falan gibi faydalarını gören insanlar var, şayet geri dönersin diye. Böyle fırsatlar olunca tabii sonuçta insanlar, biz Avustralya'ya 45 sene önce niye geldik? Daha iyi fırsatlar yakalayalım diye. Gençler de o birinci kuşağın torunları da bugün tersine bir beyin göçü yaşanmaktadır. Farkındaysanız hep vasıflı insanlar dönüyor.
Evet evet, doğru, vasıflı insanlar. Ya, benim tanıdığım iki arkadaşımın kızı da işte İstanbul'a gitti. İlk çalışma yıllarını orada geçirmek istediklerini belirttiler. Ve orada birazcık, hatta son üniversite yılını İstanbul'da okuyanlar da var.
Evet, aynen öyle. Özellikle bayanlar da daha bir fazla, ben öyle gözlemliyorum. Belki burada o fırsatı bulamıyorlar veya da burada bulamadıkları fırsatı Türkiye'de daha bir kolay şekilde bulabildikleri için bayanlar
daha girişimci daha zaten her zaman öyleler Kazım Bey.
Aa, tamam, doğru ya. Ne o güzel. Bir o var, bir de yaşlı kesimde sağlık nedenlerle eskiden hani Türkiye'ye gidip hastalananlar hemen tekrar buraya dönüyorlardı. Ama şimdi ise sağlık hizmetlerinde bir takım gelişmelerden dolayı, özellikle mesela diş yaptırmak isteyen, saç ektirmek isteyen efendim,
hepsi oraya gidiyor.
Türkiye'ye gidiyorlar ya da orada kalıyorlar.
Bir de yani, şöyle bir şey var, emekli olup da Türkiye'de Akdeniz veya Ege sahilleri kenarında küçük bir ev alıp 6 ay orada geçirmek isteyenler de var biliyorsunuz.
Var, hem hiç, buradan emekli, bir de Türkiye'den de emekliliğini halledebilmişse evet, yani bir milletvekili seviyesinde hayat sürdürebiliyor bazı insanlar.
Bazı insanlar.
Ve o da cazip oluyor.
Evet, dün biliyorsunuz tam bir dolunay vardı, full moon vardı. Evet. Ona bakarken benim aklıma gelen ilk şeylerden biri bu olmuştu. Emeklilikte böylesine güzel dolunayın olduğu bir gecede yaz akşamı dışarıda yemek yemek deniz kenarında ne güzel olur demiştim. Çünkü burada biliyorsunuz hala dışarıda yemek yeme kültürü pek yok. Lokantaların dışarıda masaları yok. Orada hala dışarıdadır. Hem havayı teneffüs edersiniz, hem o güzel sıcaklığı yaşarsınız. Bunun aynen hayalini aynen çekenler az değil. Bir SMS geldi. Biz emeğiyle geçinen insanlar paylaşmayı ve sevmeyi en iyi bilenleriz. Aramıza infilak sokanlar utansınlar, biz onları utandıralım demiş Mehmet Bey.
Güzel.
Güzel bir mesaj değil mi?
Tabii tabii. Yani suistimalciler, istismarcılar kendi çıkarı, menfaati ve politikası için insan kitlelerini istismar eden insanlardan korunabilmek için tabii uyanık olmak lazım.
Ali D. adındaki dinleyicimiz, dünya nüfusunu %30'una sahip Avustralya'da, %0.3'üne sahip Avustralya'da dünyadaki kumar makinalarının %20'si bulunuyor. Bu nasıl iştir diyor. Böyle olunca durum, insanlar nasıl ev satın alsınlar diyor. Dünkü programa gönderme yapıyor Ali Bey. İnsanları en kaygılandıran şey evlerin çok büyük, çok yüksek fiyatta olmasıymış. sanırım bu konuda görüş belirtiyor. Siz de öyle der misiniz Kazım Bey?
Ya belki zenginliğin getirdiği bir rehavet. Ama bunun bir gelecekte bedeli olur. Bu kumar noktasında yani bir frenleme yoluna gidilmesi lazım. Spor arenalarında ufak gençlerin, yani genç yaştaki olan insanların cep telefonundan bahiste bulundukları, bir sonraki golü kim atacak, şu takım ne kadar puanla kazanacak gibi maç ortasında bile kumar oynayabiliyorsunuz ve bunu cep telefonu olan herkes rahatlıkla yapabiliyor. Tabii onu eğlence olarak görüyor insanlar ama kumar bir eğlence. Tamam, hani smart gambling, efendim responsible gambling gibi ifadeler var ama siz bir şeye başladıktan sonra onu frenleyip frenlememe sizin elinizden çıkabiliyor ileride.
Bir mesaj gelmiş. Ben daha önce bahsetmiştim İngilizce testiyle ilgili size soru soracağım diye. Ali Bey şöyle diyor. Vatandaşlık testi kibarca biz sizin vatandaş olmanızı istemiyoruz demektir demiş. Tabii ne kadar doğru bilemeyiz ama şöyle bir haber vardı. Ana dili İngilizce olan İrlandalı birisi vatandaşlık testinde İngilizce bölümünde sınıfta kalmış. Çünkü İngilizce bölümünde bu testi ölçen şey makinaymış. Şimdi geldik programın başındaki soruya. Ben biraz önce söyleşi yaptığım Cem Bey'e dedim ki makinalar hani bu kadar zeki olur mu? O da olur diyor. Tabii ki görevi boldu için ama demek ki bazen olamayabiliyor Kazım Bey, ne dersiniz?
Tabii makinalar, her şeyin bir başlangıcı, bir emekleme devri vardır. Bir şey kilidi kapısı açılmışsa demek ki o konuda bir kemale erme, evrimleşme, gelişme, iyileştirme imkanı da vardır. Yani bugünkü arabalarla 100 sene önceki icat edilen arabalar arasında bir dağlar kadar fark var mesela. Ve bir 100 sene sonraki otolar kim bilir nasıl olacak. Dolayısıyla kompütörler veyahut da bu tür teknolojik araçlar nihai noktasına ulaşmış değiller. Daha da iyi olacaklardır. Mesela o haberi ben okuduğumda, duyduğumda çok güldüm. Demek ki teknoloji hala veyahut da henüz İrlandalı aksanlı İngilizceyi çözememiş.
Evet.
Yani ben bile anlayamıyorum zaman zaman İskoçya'nın belirli yerlerinden gelen ya da İrlanda'nın belirli kentlerinden gelen insanları anlamak zor olabiliyor. Ona çok güldüm. Halbuki adamın İngilizcesinde herhangi bir arıza yok. Bilgisayar o aksanı henüz çözememiş.
Peki bir diğer konu, yine sizin bulunduğunuz başkentten gelen bir haber. Başbakan Malcolm Turnbull elektrik fiyatlarının düşürülmesi için elektrik firmalarının yöneticileriyle bugün bir görüşme yapacak. Sizce başarılı olur mu? Elektrik fiyatlarının düşürülmesi mümkün mü? Bu konuda da dinleyiciler çok şikayet ediyorlar.
Yok, başarılı olmayacaktır. Ben düşüncelerimi söylüyorum burada. Biraz eksantrik olabilir. Bu sadece bir siyaset. Aa, başbakan ya bizim hakkımızı savunmak için bak patronlarla bir araya geldi falan. Denilsin ya da böyle bir düşünce hasıl olsun insanların zihninde diye bu toplantıya katıldığını düşünüyorum. Çünkü elektrik, su, gaz gibi enerji ve utilitizleri satan zaten devlet. Kuralları, kanunları ortaya koyan devlet. Rekabeti getiren devlet kendisi. Ve bu işten çok para kazanıyor. Devletler özelleştirmeden daha önce kendisinin çalıştırdığı zamanlarda, ki çoğu zaman devletler bu gibi şeylerde hep zarar görürler, zarar ederler ticari olarak. O nedenle özelleştirirler ve sadece alacakları lisanstan alacakları paraya ve kara bakarlar. En iyisini verene, en çok para verene şey ederler. Dolayısıyla bu işten devlet sorumlu. Bu kararı alan devlet. Sonuçta devletin gidip de kiracısına ya bu konuda daha ne yapabiliriz gibi saçma görüşmelerde bulunması kadar komik bir şey yok.
O yüzden siz umudu kesin diyorsunuz.
Umudu kesin. Bakın bunun bir faydası oldu. İsrafı önledi. Yani ben hatırlıyorum mesela 20-25 sene önce kadınlar şöyle derlerdi. Çok soğuk günlerde ya ben alışveriş shopping center'a giderken sobayı açık tutuyorum, gelince çok soğuk oluyor ay evde falan diyorlardı. Şimdi onu yapan bir kadın yok. Efendim arabasını yıkarken hortumu böyle aktan hortumu bir kenara atıp arabanın içini dışını siler süpürürken orada yüzlerce litrelik su akıyordu daha önce. Bunu artık kimse yapan yok. Böyle bir faydası oldu. O da topluma tekrar geri dönüşümdür bu israfları önlemek. Ama bakınız, biraz önce ben buraya gelirken havalarına dedik ki hani sabah geleceğiz, akşam döneceğiz. $39 park bir gün. Ya eskiden biz havalarına giderdik saatler öncesinde, yolcuyu beklerdik ya da yolcu ederdik. Orada saatlerce
sohbet ederdik. $5 falan öderdik değil mi Kazım Bey? Ya geldik 30 saniye sent. Kaldı Kazım Bey.
Yani 80 sent. Şimdi şimdi kimse kimse yolcu etmiyor. Çünkü gir çık $29.
Aynen.
Yani ne devlet kazanıyor. Bakın daha önce özelken 80 sent devlet bir kuruş kazanmıyordu. Sebebi de budur. Üzülerek söylüyorum, kimse bundan bir şey beklemesin.
Peki, ben de üzülerek programımız sona erdi diyorum. Sağ olun Kazım Bey.
İyi günler diliyorum, iyi yerler.
Evet değerli dinleyiciler, yarın yine buluşmak üzere. Hoşça kalın.